yeni nesilleri inşa eden alimlerimiz, kendi dillerinden hayatları. Hamdi Yazır, 1878-1942.
Bilindiği gibi Meşrutiyet dönemi iki siyasi partinin İttihat ve Terakki fırkasıyla Hürriyet ve İtilaf fırkasının çekişmeleriyle geçer. Partilerden biri iktidara gelince öteki partinin ileri gelenleri baskı altında tutulur. Çoğu memleketten kaçmak zorunda kalır veya sürülür. Bu partiler içinde dayımın tanıdıkları dostları vardır. O dostlarından vazgeçmez ama partileriyle özel bir ilişki kurmaz. Tarafsız davranmaya, politika dışı kalmaya özen gösterir. Nitekim İttihatçıların iktidarda olduğu Birinci Cihan Harbi yıllarında itilafçı olanlar Sinop'ta, Bilecik'te sürgün hayatı yaşarken o İstanbul'da değişik okullardaki derslerini okutur, kendi alanındaki çalışmalarını sürdürür. Almanlarla girmiş oldukları harp yenilgiyle sonuçlanınca İttihat ve Terakki yöneticileri memleketi bırakıp gider. Bu defa sürgündeki itilafçılar İstanbul'a döner. Ardı ardına kısa ömürlü hükümetler kurulur. Bir süre sonra yeniden sadrazamlığa gelenler olur. Bu arada 1. Damat Ferit Paşa hükümeti kurulurken dayıma da Evkaf Nazırlığı yani Vakıflar Bakanlığı teklif edilir. Politikayı sevmeyen, özellikle o günün şartları içinde politikaya girmek istemeyen dayım bu teklifi kesinlikle reddeder. Eder ama yine de kurtulamaz. Bir sabah evinin önüne bir otomobil gelir durur. İçinden bir yaverin indiği görülür. O reddetmiş olduğu nazırlık bu defa padişahın yazılı emri olarak dayıma tebliğ olunur. Biz nazırlık haberini Bilecik'te babamın okuduğu gazeteden öğrendik. İyi ama bu nazırlık neyin nesiydi? Mutasarrıf Bey'in o zamanki teşkilatta ikinci sınıf vali beyin hanımıyla diğer memur hanımlarının annemi kutlamaya geldiklerine bakılırsa iyi bir şey olmalı, sevinilmeliydi. Oysa babam düşünceli, annem üzgün görünüyordu. Dayımın bu görevi kabulüne bir anlam verememişlerdi. Onlar işin aslını az sonra İstanbul'a gelince anladılar. Bizse yıllar sonra. O günlerde dünyada neler olduğunu, memleketimizi nelerin tehdit ettiğini tabii bilmiyordum. Nazırlığın ne olduğundan, dayımın yüklendiği sorumluluğun büyüklüğünden habersizdim. Ama nazırlığın dış görünüşünü sevmiştim. Sabahları dayımı almaya gelen otomobilin çevredeki çocukların ilgisini çekmesi hoşuma gidiyordu. Dayımın hazırlanması zaman ister de şoför bizi kız taşı etrafında bir dolaştırıp gelirse keyfimize diyecek yoktu. Hele bir bayram günü muayede merasiminden yani padişahla bayramlaşma merasiminden dönen dayımı cübbesinin üstüne omuzdan bele çapraz bağlanmış geniş kırmızı kurdelesi ve göğsünde pırıl pırıl parlayan kocaman nişanıyla gördüğümde nasıl şaşırmıştım. O kıyafetin güzelliği bugün gibi gözümün önünde. Bu nazırlık yüzünden tutuklandığı zaman duyduğum acı da hala gönlümdedir. İstesin veya istemesin, madem ki nazırlık üzerinde kalmıştır, dayıma düşen elbette canla başla çalışmaktır. Memleketi için yapabileceğini yapmaktır. İşte o da bu yolu tutar. Vakıfların mütevelli heyetleriyle bakanlık ilişkilerini düzenlemeye, çalışma şekillerini belirlemeye önem verir, özen gösterir. Bu arada ilgililerin yararlanması düşüncesiyle İrşadül Ahlafi Ahkamil Evkaf, vakıf hükümlerini aydınlatıcı bilgiler adını taşıyan ve geniş ölçüde Mülkiye Mektebi'nde okuttuğu derslerden oluşan eserini bastırır. Fakat onun asıl sıkıntısı memleketin genel durumundan kaynaklanmaktadır. Mütareke çok önce imzalanmış ama barış yapılamamıştır. Galip devletlerin mütarekenin bir maddesini kendilerine göre yorumlayıp memleket topraklarını yer yer işgale kalkması herkese büyük bir üzüntü, yeni bir korku yaratır. 1919 baharında Mustafa Kemal Paşa, ordu müfettişi unvanıyla ve oldukça geniş yetkiler verilerek doğuya tayin edilir. Yunan hükümeti, müttefiklerin hoşgörüsüyle İzmir'e asker çıkarır. 19 Mayıs günü Samsun'a varan paşa, hemen bölge kumandanlarıyla ilişki kurar. Bu kumandanların, çevrede görevli memurların ve halktan ileri gelen kimselerin yardımıyla ulusal bir güç oluşur. Bu durumdan kuşkulanan İngilizlerin baskısı sonucu, paşa geri çağrılırsa da askerlikten istifa ederek yoluna devam eder. Amasya Beyannamesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi birbirini izler. Öte yandan galip devletler, doğudaki hareketlere son verilmesi, Mustafa Kemal'in yakalanıp cezalandırılması yolundaki baskılarını büsbütün artırır. Sadrazam Ferit Paşa istifa etmek zorunda kalır. Bu istifayla nazırlığı noktalanmış olan dayım, çok geçmez Osmanlı Ayan Meclisi'ne üye seçilir. Ayan Meclisi'ne kaydı hayat şartıyla, yani ölünceye kadar üye olunursa da, onun bu görevde kaldığı süre 3 sene bile bulamaz. Osmanlı Devleti tarih sahnesinden çekildikten sonra kendisinin ayan azalığı tabiatıyla söz konusu olamaz. 1919 ila 1922 sonbaharları arasında hükümetler gelir gider. 10 Ağustos 1922'de Sevr Anlaşması imzalanırsa da 1920 Nisan 23'te Ankara'da toplanmış olan meclisin kurduğu hükümet bu antlaşmayı tanımaz. İstanbul ve Ankara hükümetleri arasındaki gerginliğin silahlı çatışmaya vardığı da görülür. Ama ne de olsa zaman hızla akıp gider. 9 Eylül 1922 günü Türk ordusu İzmir'e girer. İstanbul hükümetlerinde görev almış kimseler korkuya düşüp memleketi terk eder. İstanbul'da kalan galiba yalnız dayımdır. Bir kere memleketini terk etmek aklının alacağı şey değildir. Ayrıca suçlu olmadığı inancındadır. İstenecek olursa hareketlerin hesabını vermeye hazırdır. Bir kış günü öğleden sonra orta yaşlı, temiz kıyafetli bir adam Fatih'teki evin kapısını çalar, kapıyı açan Havva anneye "Hamdi Efendi ile görüşmek istiyorum, evdeler mi?" diye sorar. Evde olduğunu anlayınca bir düdük öttürür. Köşe başında gizlenmiş iki polis çıkar gelir. Hep beraber orta kattaki salonda çalışmakta olan dayımın yanına girerler, evi arayacaklarını söyleyerek kitapları, kağıtları alt üst etmeye başlarlar. "Dayım kış olduğu için burada çalışıyorum. Benim kütüphanem yukarıdadır. Arayacaksınız bari orayı arayın." diyerek onları üst kata çıkarır. Biraz da orayı karıştırırlar. Sonra anlamadıkları bir takım kağıtları bir torbaya doldurur, dayımı da alıp giderler. Küçük dayım babama, oğlu Ahmet muhtar dedesine koşar, durumu haber verirler. Geç vakit dayımı Alemdar'daki emniyet müdürlüğünde bulurlar ama onu görmelerine izin verilmez. Yalnız tutuklu olduğu Ankara'ya gönderileceği, ertesi günü öğleden sonra gelirlerse kendisini görebilecekleri söylenir. Ertesi gün onlarla beraber yengem ve annem de emniyet müdürlüğündedir. Polis gözetiminde görüşülür. Dayım yengemle annemi teselliye çalışır. Suçsuzluğunun anlaşılacağını, yakında döneceğini, biraz sabretmek gerektiğini söyler. Dertli görünüp çocukları daha fazla üzmemelerini, onları oyalamaya çalışmalarını ister. Ayrılık zor olsa da ziyareti kısa kesmek zorunludur. Gözler yaşlı, yürekler buruk, kucaklaşılır, vedalaşılır. Belki de kendisini görmeye gelenler henüz evlerine dönmeden dayım yola çıkarılır. Bu gidiş büyüğü küçüğüyle aileyi perişan etti. İşin en kötü yanı haber alma imkansızlığıydı. Annem üzüntüden yatağa düşmüştü. O daha çok dayımın başına yolda bir şey gelmesinden korkuyordu. Halk abimi tanımaz, kim olduğunu bilmez ama İngilizlerden, Yunanlılardan çok çekmiştir. Ona bu adam Yunan taraflısıdır, İngilizlerle beraber olmuştur gibi bir şey söylenirse yapmayacağı şey yoktur. Ankara'ya vardığını bir öğrensem rahatlayacağım diyordu. Günler çaresizlik içinde geçti. Bir sabah Tanin gazetesinde bir haber başlığı görüldü. "Yadigarların muhakemesine başlandı." O sıralar daha başka gazetelerde de bu yargılama ile ilgili kısa yazılar yer aldı. Bunlar bir sağlık haberi sayıldı, bir çeşit sevinç nedeni oldu. Daha sonra dosttan dosta aktarılmak suretiyle ayrıntılı haberler gelmeye başladı. Gönüller bir parça rahatladı, kaygıların yerini ümitli bir bekleyiş aldı. Çok şükür o ümit de boşa çıkmadı. Açılmış olan dava beraatle sonuçlandı. Bu müjde verilirken Ankara'daki dostlarının dayımı bir süre misafir etmek istediği, onun da ricaları kıramayarak hareketini bir hafta kadar ertelediği söylendi ve İstanbul'a ne gün döneceği bildirildi. Dayımın tutuklanıp götürülmesi, yargılanıp dönmesi 40 gün kadar sürmüştü. Kış artık geride kalmış, bahara girilmişti. Kayınpederi, babam ve küçük dayım, dayımı Pendik'te karşılamayı uygun buldu. Dayıoğlu Fehmi Sarılar abi de muhtarı, Fitnat'ı ve beni Haydarpaşa'ya götürdü. Biz karı geçmiş trene doğru gidiyorduk. Baktı ki onlar trenden inmiş bu yana geliyor. Hemen koştuk, dayımın ellerine, cübbesine sarıldık. O hepimizi kucakladı, öptü, bağrına bastı. Allah'ım bu ne büyük bir sevinç, nasıl bir duyguydu. Bize dayımı yitirmişiz de yeniden bulmuşuz gibi geliyordu. O günlerin İstanbul'unda bir yerden bir yere ya tramvayla ya fayton arabayla gidilirdi. Biz de köprüden arabaya bindik. Arabalar ard arda sıralandı. Fatih tutuldu, dayım evine girmeden kayınpederinin, yengemin ve annemin kurbanları kesildi. Akrabalar, yakın dostlar koşup gelmişti, kucaklaşıldı, ağlaşıldı, yenildi, içildi. Herkes neşeliydi. Büyüklerin gözünün içi gülüyor, küçükler tam bir bayram havası yaşıyordu. Bu hareketlilik geçmiş olsun ziyaretleriyle birkaç gün daha sürdü. Sonra eski düzene girildi. Sanıyorum 10-15 gün sonraydı. Küçük dayımın odasında masanın üzerinde bir yazı tomarı gördüm. Alıp bakınca dayımın savunması olduğunu anladım. O avukat tutmamış, savunmasını kendisi yapmıştı. Yazı tabiatıyla ilgimi çekti. Okumaya başladım. Dayım sözlerine, "Reis beyefendi, şu karşınızdaki maznun yani sanık sandalyesine oturmakla dilhun yüreği kan ağlayan olan ben, Elmalılı Muhammed Hamdi" diye başlıyor. Sonra tefsirinin de Metalip ve Mezahip adlı eserlerinin ön sözlerinde olduğu gibi babasını anıyor, nerelerde okuduğunu, ne gibi görevlerde bulunduğunu söylüyor. Asıl savunmasına geçiyordu. Bu savunmanın hukuki dayanaklığını, bulunduğum yaşta anlamama elbette imkan yoktu ama yazıyı bütünüyle okuyabilseydim yine de çok şey öğrenirdim. Yazık ki yapamadım. Bir sayfa boyunca heyecana kapıldım, ağlamaya başladım. Boğazıma sanki bir şey tıkandı, nefesim kesildi. Elimde tuttuğum kağıtlar parmaklarımı yakıyor gibi geldi. Onları masanın üzerine koyup kendimi odadan dışarı attım. O günden sonra da ne ben dayılarıma bu savunmadan söz ettim, ne kendilerinden bu konuda bir şey işittim. Dayımın tutukluluk günleri, yargılanması, mahkeme kararı hakkında bütün bildiklerim, o günlerde büyükler arasında geçen konuşmalardan öğrenebildiklerimle daha sonra bazı kimselerin bana söylemiş olduklarıdır. Bu parça parça bilgiler bir araya getirilirse Ankara macerası şöyle anlatılabilir. Polis gözetiminde Ankara'ya getirilen dayım ilk gecesini adi suçlular arasında geçirir. 20 yıla mahkum bir katil dayımı görünce diğer mahkumlara "Arkadaşlar bu adam bizlere hiç benzemiyor, nasılsa aramıza düşmüş, bizim misafirimiz sayılır, ona rahatça yatabileceği bir yer bulmalıyız, kendisini soğuktan korumalıyız" diyerek harekete geçer. Mahkumların kimi yastığını kimi battaniyesine verir. El birliğiyle dayım için bir yer, bulunduğu şartlara göre rahat sayılabilecek bir yatak hazırlanır. Tanınmış hukukçu Ali Hikmet Berki o sırada Ankara kadısıdır. Eski arkadaşı olan dayımın hapiste olduğunu duyunca hemen evinden bir yatak gönderir. Başka ihtiyacı olup olmadığını sordurur. Çok geçmez tutukluluk hayatı göreli bir düzene girer. Birkaç gün sonra da yargılama başlar. Savcının iddianamesi görülmese de dayımın neyle suçlandığı bellidir. Savcı, Ferit Paşa hükümetlerinde nazır olan o hükümetlerin milli mücadele aleyhindeki davranışlarından sorumlu olduğu düşüncesindedir. Diğer kabine üyeleriyle beraber dayım için gıyaben verilmiş olan idam kararının vicahiye çevrilmesini istemektedir. Şu var ki bu defa konuşan yalnız savcı değildir. Dayım da önce sorulara verdiği cevaplarla karanlıkta kalan birçok noktayı aydınlatır, sonra mantıklı ve heyecanlı savunmasıyla kendisini dinleyenleri suçsuz olduğuna inandırır. Böylece yargılama aklanmayla sonuçlanır. Karar sureti elimizde olmadığı için mahkemenin neye dayanarak aklama kararına vardığını söylemek mümkün değildir. Fakat geçmiş olaylar hatırlanır, o günün şartları düşünülürse şunların göz önünde tutulduğundan şüphe edilmemesi gerekir. Hürriyet ve İtilaf fırkasıyla özel bir bağlılığı yoktur. Nazırlığa zorlanmıştır. Kabine toplantısında doğuda oluşmakta olan kuvvetlerin üzerine gidilmesini doğru bulmadığını belirtmiş, galip devletlerin mütareke şartlarına uymamaya başladıklarına, İzmir'e Yunan askeri çıkarmalarına dikkat çekmiş, benzer durumlar karşısında doğuda oluşan kuvvetlerden yararlanabileceğini söylemiştir. Sevr anlaşmasını imza etmemiştir. Yalnız 1. Ferit Paşa hükümetinde bulunmuştur. Halbuki milli kuvvetler aleyhine olan davranışlar daha çok sonraki Ferit Paşa hükümeti zamanında görülmüştür. 1. hükümetin iktidarda olduğu günler Mustafa Kemal Paşa'nın ordu müfettişliğiyle Samsun'a çıktığı Erzurum ve Sivas konferanslarının yapıldığı günlerdir. Paşa'nın hareketleri hükümetçe iyi karşılanmamış olsa da milli kuvvetler için bir zarar söz konusu değildir. Nazırlığı zamanında doğuda oluşan milli kuvvetlere karşı hiçbir hareketi onaylamamış, daha sonra da kurulmuş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine karşı, yani Cumhuriyet henüz ilan edilmemiştir, devletin adı da budur, herhangi bir hareketin içinde yer almamıştır. Ne pahasına olursa olsun vatanından, milletinden kopamayacağını, ayrıca suçsuzluğunu bildiği için İstanbul'da kalmıştır. Yeni hükümetten korkmamış, ona güvenmiştir. Adaletin yerini bulacağı, aklanacağı inancındadır. Gerçekten de öyle olur. Çok geçmez, adalet yerini bulur. Yargı süresinde oturumlar kısa aralarla yapıldığı için davanın çabuk karara bağlanması mümkün olur. Dayım mahkemeye önce iki süngülü arasında götürülür. Fakat sonraki günler yanında yalnız bir süngülü bulunur. Kararın okunduğu günse hapishane ile mahkeme arasındaki yolu o yalnız yürür. Tahliye edildikten bir hafta kadar sonra da Ankara'da bulunan bazı eski dostları tarafından İstanbul'a uğurlanır. 1922 yılında dayım yoğun bir çalışma içindeydi. Fransız filozofları Paul Janet'la Gabriel Sayers'ın ortak eseri olan Écoles et Problèmes, Okullar ve Sorunlar adlı felsefe tarihini Türkçe'ye çeviriyordu. Tutuklanıp yargılanması yüzünden aksayan çalışmalarına Ankara dönüşü yeniden başlayarak 1923 yazında çeviriyi tamamladı. Bu çeviri Metalip ve Mezahip, Sorunlar ve Felsefe Okulları adıyla dayımın uzunca bir ön sözü ve gerekli bulduğu notlarla 1925'te yayımlandı. 1926 yazı için Erenköy Kozyatağı'nda Hüseyin Paşa Köşkü'nün selamlık binası tutulmuştu. Sonra Fatih'teki ev kiraya verilerek kışta ertesi yazda Erenköy'de geçirildi. Dolayısıyla dayım büyük eseri olan tefsirini Hüseyin Paşa Köşkü'nde yazmaya başladı. Kur'an'ın geniş kapsamlı bir tefsirinin yazılması gerekli görülmüş, ilgili karar Millet Meclisi'nden geçirilmişti. 1926 yazında Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Kur'an ayetlerinin tefsiri işi dayıma, meal kısmının yazılması da şair Mehmet Akif Ersoy'a verildi. Mehmet Akif Bey bu işin çok zor olduğunu söyleyerek önce kabul etmek istemedi ama dayım bize düşen ancak mümkün olanı yapmaktır deyince yumuşadı. Mehmet Akif Bey yazdıklarını Mısır'dan dayıma gönderiyor, o bunlara tefsirini ekliyordu. Fakat bu durum pek uzun sürmedi. ünlü şair bu işten vazgeçti. Aldığı avansı hükümete iade etti. Yazıp gönderdiklerini geri istedi. Bu hareketin gerçek nedenini bilemiyoruz. Şu var ki bazı değerlendirmelerde, yani Kur'an çevirisinin Kur'an yerine geçmesini, camilerde onunla namaz kıldırılmasını savunan bir takım yazıların o sıralarda gazetelerde yer bulması Mehmet Akif Bey'i ürkütmüştür. Kendisi yazdıklarının sadece meali olduğu, Kur'an'ın yerine geçemeyeceği, onlarla namaz kılınamayacağı inancındadır. Vebal altında kalmak endişesine düşmüş, bu işten vazgeçmiştir. Geri aldığı yazılarla daha sonra bunlara eklediklerini Mısır'dan İstanbul'a gelirken bir dostuna bırakarak "Sağ kalır dönersem bu yazıları senden alırım. Dönemezsem onları kimseye vermez, yok edersin" demesi yazdıklarının inançlarına aykırı maksatlar için kullanılmasından korktuğunu gösteriyor deniliyor. Tefsirinin ön sözünde çeviri konusunda uzun uzun konuşması, tam bir çevirinin imkansızlığı üzerinde durması, Türkçe mealin Kur'an'ın yerine geçemeyeceğini, onunla namaz kılınamayacağını özellikle belirtmesi dayımın da böyle bir endişeye düştüğü izlenimini vermekte ama o mealle namaz kılınamayacağı belirten cümlenin ön sözünden çıkarılmak istenmesine direnmekle, aksi halde tefsirinin yayınlanamayacağını söylemekte yetindi, aldığı görevi bırakmayı düşünmedi. Tefsir çalışmaları tam 12 yıl sürdü. Başlangıçta bu kadar uzayacağı belki düşünülmemişti fakat Mehmet Akif Bey'in vazgeçmesi üzerine meal kısmının yazılması da kendisine verilince dayımın işi büsbütün güçleşti. Tabiatıyla sonuca varılması daha da gecikti. Çalışma süresi içinde ailede doğumlar, ölümler oldu. Küçükler büyüdü, büyükler yaşlandı. Öğrenciler tahsilini bitirdi, işe girdi, gençler evlendi, çoluk çocuk sahibi oldu. Zaman zaman çalışmalarına ara vermek zorunda kalan dayım, ardından kaybedilen zamanı kazanmaya baktı. Daha büyük bir gayretle işe sarıldı. 1934 yılı başlarında geçirdiği bir kalp krizi onu bir ay yatağa bağlamıştı. Bu dönem geçtikten sonra hastalığı kendisini düşündürmeye başladı. Tefsiri tamamlayamamaktan korkuyor, acele ediyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı da eserin bir an önce basılmasını istiyordu. Nihayet beklenen gün geldi. Haziran 1938'de çalışmalar sona erdi. Dayımın yıllar süren emeğiyle meydana gelen eser, Hak Dini, Kur'an Dili, Yeni Mealli Türkçe Tefsir adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yayınlandı. 10 bin nüsa olarak basılan ve tamamı 6.433 sahife olan tefsirin ilk cildi 1935'te dayım çalışmasını henüz bitirmeden baskıya verilmişti. 2 ile 6. ciltlerin baskı tarihi 1936, 7. cildinki ise 1938'dir. 8. ciltte Fihrist cildi 1939 tarihini taşımaktadır. Dayımın tefsiri çok sonra çocukları tarafından tekrar bastırıldı. Bu yeni baskıda eski birkaç makalesi ve bu arada Anglikan Kilisesi'nin sorunlarına Şeyhülislamlığın cevabı olarak hazırlanan Hazreti Muhammed'in Dini başlıklı yazısı tefsire eklendi. Dayım tefsirden sonra yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın isteği üzerine Arapça bir eserin çevirisine başlamıştı. Yazık ki çekmekte olduğu kalp hastalığı ağırlaşarak onu bu işten vazgeçmek zorunda bıraktı. Hastalık, istirahat, perhiz ve ilaçlarla zaman zaman geçer gibi oluyor ama ardından daha da ağırlaşmış olarak geri geliyordu. Doktorlar fazla konuşmasına bile izin vermez olmuştu. Bu yüzden eski dostları çaresiz ziyaretlerini seyrekleştiriyor, kısa kesiyordu. Ama dayımın yanında hiç ayrılmayan iki sadık dostu, iki eski aşina vardı. Hat sanatı ve edebiyat. O kalp ağrılarının, nefes darlıklarının yatıştığı zamanları fırsat biliyor, ruhunda bulduğu güzeli kağıda aktarmaya çalışıyordu. Böyle çalışmaların birinde bir hayli uğraştıktan sonra istediği noktaya yaklaşmış olacak ki ağzından şu dörtlük dökülüvermiş. Hattım felekte böyle bir nazmı buldu ama, kaddim de dale döndü ömrünce meşk yüzünden. Mana iken muradım nakşında derde düştüm, gönlüm ne çekti bilsem dünyada aşk yüzünden. Edebiyat sevgisiyle Farsça öğrenmiş olan, divan şairlerini yakından tanıyan dayım, yalnız okumakta kalmamış, zaman zaman kendisi de şiir yazmıştır. Farsça şiirleri hakkında ben kendisinden hiçbir şey duymadım. Bunların varlığını çok sonra başka kanallardan öğrendim. Buna karşı tamamlanmamış bile olsa bir divanı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü neşesinin yerinde olduğu bir gün eski gazellerinden birkaçını elindeki bir büyük defterden bana okumuştu. Bu gazellerde geçen bir söz üzerine tatlı tatlı gülüştüğümüzü her zaman hatırlarım. Bir garip hüzünle karışık olsa da sohbetinin zevkini yeniden duyarım. Dayımın yazdığı gazellerden bugün elimde olan ölümünden 7-8 ay önce kızı Fitnat'la Ankara'ya gönderdiği gazeldir. Girmiş çıkmışız redifli bu uzun gazelde onun aruz veznesini ne kadar rahat kullandığı görülmekte, düşüncesi, felsefesi, ayrılmak üzere olduğu dünyaya hangi gözle baktığı anlaşılmaktadır. Tefsir çalışmaları başlayalı dayım pek sokağa çıkmıyordu. 1935'ten sonra hiç çıkmaz oldu. Yalnız çok sevdiği kızının ricalarını reddedemiyordu. 3-4 ayda bir, 1-2 hafta için ona misafir oluyordu. Trafiğin rahat olduğu akşamdan sonraki saatlerde damadı Hulusi Topbaş, onu Fatih'teki evinden alıyor, arabayla Erenköy'e geçiriyordu. 1942 baharında anneme bir mektup yazan dayım, hayli sıkıntılı günlerden sonra biraz iyileştiğini haber veriyor, 1-2 güne kadar Erenköy'e gideceğini söylüyordu. Biz Erenköy havasının kendisine iyi geleceğini düşünerek sevinmiştik. Yazık ki beklediğimiz güzel haber yerine 27 Mayıs günü acı haber geldi. 64 yaşında vefat eden dayım daha önce İstanbul'da ölürsem oğlumun yanını, Erenköy'de ölürsem babamın yanını isterim dediği için babasının Sahra-i Cedid mezarlığındaki kabrine defnedildi. Ölüm üzerine Mevlevi Şeyhi Ahmet Remzi Akyürek şu tarihi düşürmüştür. Allame-i müdekkik elmalılı muhakkık, esmarı ilmi aldı eksiltti gitti hamdi, nefsinde yoktu noksan tefsiri elde burhan, Abdüssemiyyi elhak berkitti gitti hamdi, hulku Muhammedi'de bir merdi güzide, mur-ı zayifi sanma incitti gitti hamdi, en muzece-i seleftin, sen mefar-ı haleftin, sermaye-i fezail hep bitti gitti hamdi. Ser satrı sure-i hamd'de yazdık tarihin, zir-i livayı hamd'e azmetti gitti hamdi. Bugün tefsir yazarı Hamdi Yazır olarak tanınan dayım, soyadı kanunundan önce Elmalılı Hamdi adını kullanıyor, bu adla anılıyordu. Ama gençlik yıllarında kendisinden söz edilirken kullanılan bir ad daha vardı. Küçük Hamdi Efendi, iri yarı, çok heybetli bir insan olan hocasıyla karıştırılmaması için hem boyda hem yolda büyük olan hocaya Büyük Hamdi, dayıma da Küçük Hamdi denilmişti. Hocasının 1914'te hiç beklenmedik ölümünden sonra bu ad tabii unutulmuştu. Ölümüne kadar saçları hiç azalmadı, fazla ağarmadı. Son zamanlarında biraz uzun bıraktığı sakalında beyazlar siyahlardan azdı. O kadar çok okuduğu, o kadar çok yazdığı halde hiçbir zaman gözlük kullanmak ihtiyacı duymadı. Çok okur, değişik konularda okurdu. Biyoloji, tıp, fizik, kimya, matematik ve en başta felsefe. Öteki dallarda sanıyorum daha çok felsefe dolayısıyla ilgileniyordu. Misafiri olmadığı akşamlar yemekten sonra bir süre ev halkıyla oturur, büyüklerle konuşur, küçükleri sever, ara sıra saatine bakar, vakti gelince odasına çekilirdi. Şüphesiz gençlik yıllarında da geç yatar, az uyurdu. Ama tefsiri yazdığı yıllarda başka insanların kalktığı saatler onun yatma saati oluyordu. Güne hep öğleye doğru bir büyük fincan kahveyle başlıyordu. Kahve ve sigara tiryakisiydi. Günde 6-7 kahve, 3-4 paket sigara içerdi. Kahvenin zararını kabul etmez, onun kalbe kuvvet verdiğini söyler fakat sigarayı hep kötülerdi. Allah kahretsin, bu tütün beni öldürecekler ama yine de içerdi. Sevdiği yemek genellikle tatlılar, sevdiği spor güreş, sevdiği oyun satrançtı. İştahlı bir adam olmadığı halde ikram edilen bir tatlıyı geri çevirmezdi. Gazetelerdeki güreş haberlerini dikkatle okur, müsabaka sonuçlarını yakından izlerdi. Dayımın sevgisi de bilgisi gibi geniş ve derindir. O büyüklerini, küçüklerini, dostlarını sevmiş, herkesin en çok sevdiği insan da o olmuştur. Hocasını her zaman hoca merhum diye saygıyla anmış, ömrü boyunca anısına büyük bir minnette bağlı kalmıştır. Daha ilk öğrencilik yıllarında ondan ümitle söz eden, onu öven hocası da yetiştiğini görüp iftihar etmiştir. Vefat ettiği zaman üzerinde ders okuttuğu sedefli rahlesi, vasiyeti gereği dayıma verilmiştir. Dayım babasına her zaman saygılı, her zaman itaatkardır. Şu var ki son yıllarında bulundukları durumda hiçbir evladın yapamayacağı kadar büyük saygı göstermiştir. Düşüncelerine verdiği değerle, arzularına verdiği önemle babasının evin reisi olduğu izlenimini uyandırmış, böylece başkalarının da onu saymasını sağlamıştır. Hizmetçiler bile büyük beyin emirlerine derhal uymak, her şeyden önce onun istediğini yapmak gerektiğini anlamıştır. 1916 baharına girilirken, bir akşam odasına çekildiği bir saatte dayıma babasının çağırdığı söylenir. Kendisinden arkasına geçip Kur'an okumasını istemektedir. Dayımın yüksek sesle okumaya başladığı Yasin suresi sona ermeden dedemin 63 yıllık hayatı son bulur. Sevdiği oğlunun kollarında Kur'an dinleyerek ruhunu teslim eden dedem, ertesi gün Sahra-i Cedid kabristanına defnedilir. Dayımın annesine olan bağlılığı ise alalade bir evlat sevgisi değildir. Bu çok güçlü gönül bağı, belki daha çok onun üstün yeteneklerine olan takdirinden kaynaklanmaktadır. 1910 yılı başlarında kalp yetmezliğinden vefat eden annesini uzun yıllar sonra anarken bile bakışları dalgınlaşır, sesi değişirdi. Öyle ki bir yabancı görse annesini bir iki gün önce yitirdiğini sanabilirdi. O çok sevdiği, adını her zaman hayranlıkla andığı annesi de 50 yıllık kısa ömrünün son gününde komaya girmeden sadece 1-2 saat önce anneme "Hamdi meclise gidiyormuş, yanıma geldi. Doktorun verdiği hapı içmemi istedi. Onun hatırı için içtim ama hap boğazımda takıldı kaldı" demiştir. Son nefesinde bile oğlunun hatırını her şeyden üstün tutmuştur. Dayımın kardeşliği de kolay rastlanır bir kardeşlik değildir. O, kendisinden 10 yaş küçük olan annemi çocukken sevmekle kalmadı, ona ömrü boyunca sevgi ve ilgi gösterdi. Dayım kardeşlerini nasıl sevdiyse onlar tarafından öyle sevildi. Yüreği sevgi dolu annem, bütün büyüklerini, bütün yakınlarını ve çevresinde yaşayanları bazen daha hak ettiklerinden çok sevdi. Şu var ki, onun gönlünde yer tutan hiçbir sevginin abine duyduğu sevgiden daha üstün olduğunu ben düşünemiyorum. Annem bir gün bana, "Kocam abimi benim kadar sevmeseydi, ben onu böyle sevemezdim" demişti. Dayım yaşlılığında en büyük sevgi ve ilgiyi kızıyla damadından gördü. Hulusi Topaş, yalnız terbiyesi ve damatlığı gereği değil, gerçek bir sevgi ve saygıyla her zaman onun isteklerini öğrenmeye, öğrendikten sonra yerine getirmeye çalıştı. Son günlerinde evlerindeki misafirliğinde hastalığı artınca geceler boyunca onunla beraber uykusuz kaldı. Istıraplarını azaltabilmek için yapabilecek her şeyi yaptı. Hiç şüphe yok ki her insan gibi dayımın hayatında da birçok üzücü olay, acı gün, birçok mutlu olay, güzel gün vardır. Acıların en acısı da herhalde ikinci oğlu Numan'ın 1931 Şubat'ında henüz 15 yaşındayken menenjit sonucu vefatıdır. Dayımın bu büyük acıyı nasıl bir sabırla karşıladığını burada özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü onun sevgili oğlunu eliyle yıkayıp kefenlemesini kolay yapılamaz bir hareket olarak görüyorum. Ve buna bilgece bir davranış, olgun bir insana yakışır bir tutum diyorum. 1933'te ilk torunu Faruk'un doğumunu ise hayatının en mutlu olayı kabul ediyorum. Çünkü bu haberi aldığı gün mutluluğunun yüzüne nasıl yansıdığını, gözlerinin sevinçle nasıl parladığını görmüş bulunuyorum. Dayım bunu mutluluk içinde söyleyip sonra güzel yazıyla yazarak kızına verdi. Armağan yazdı dededen Hamdi bu tarihi sana. Beyti bugün Faruk Topbaş'ın evindeki bir duvarı süslemektedir. Ben bu güzel yazıya bakarken derinden derine dayımın sesini duyar gibi olurum. Gülümseyen yüzüyle sanki onu karşımda bulurum. Dayım yaşayışıyla, yakınlarına davranışıyla bizlere insana yakışan şeyin sevgi, saygı, yardım, iyi geçim olduğunu telkin etti. Aile çocuklarının beraber büyümesine büyük önem verdi. Bu beraberlikle akrabalık bilincine çocukluk anılarımızın katılmasını kopmaz bağlarla birbirimize bağlanmamızı, yüreklerimizde çok güçlü kardeşlik duygularının yer tutmasını sağladı. Herhangi bir nedenle okula gidemediğim günler dışında babamın derslerimle ilgilendiğini hatırlamıyorum. Babam daha çok ortaokul çağlarımda akşamları gazetesini bana okutmak suretiyle hissettirmeden Türkçemin gelişmesinde etkili olmuştur. Fakat dayım ne zaman annemi görmek için bize uğrasa, hangi akşam babamla yemeğe kalsa kitaplar, defterler, hatta el işleri ve nakışlar mutlaka ortaya gelirdi. Okuma kitabından bana parçalar okutur, ezberlediğim şiirleri dinler, defterlerimi, el işlerimi inceler, beğenmediği yerlere dikkatimi çeker, düzeltmemi isterdi. İlkokulun 5 ve 6. sınıflarında Fransızcaya başlayınca Fransızca defterimin gözden geçirilmesi ve fiillerinin çekiminin dinlenmesi bunlara eklendi. Bir gün defterimin arka kapağında bulunan İstiklal Marşı'nı okumamı istedi. Ezbere okuyup okuyamayacağımı sordu. Durakladığımı görünce bir daha gelişte ezbere okursun diyerek gitti. Bir daha gelişteki sınavda başarılı olmuş olacağım ki 3-4 sene sonra Safahat'ın yeni baskısı yapılınca Mehmet Akif Bey'in bu seri içindeki bütün kitaplarını Bursa'ya gönderdi. Daha sonra 20 yaşın üzerinde olduğum yıllardan birinde beraber olduğumuz bir saatte bana Fuzuli divanından bir iki gazel okuttu. Ardından kitabı uzatarak "Bunu al, sende kalsın." dedi. Kendisi mi Fuzuli'yi daha çok seviyordu yoksa benim mi daha çok seveceğimi düşünmüştü bilemiyorum. Bildiğim şey bu hediyeyle bana divan edebiyatı yolunu açmış olduğudur. Filozof Seneca şöyle diyor: "Güneşte gezenler güneş banyosu yapmak istemese de kararır. Uzun zaman ıtriyat mağazalarında kalanların üzerine oranın kokusu siner." Bunun gibi filozofların yanında duran insan farkında olmasa da bir şeyler alır. Oysa ben okula başlayacağım sırada babamın görevi nedeniyle gittiğim Bilecik'te geçen 2 yılla ortaokul çağımda Bursa'da kaldığımız birkaç yıl dışında çocukluğumu ve gençliğimin bir kısmını dayıma yakın geçirdim. Ondan çok şey aldığıma, kişiliğim üzerindeki etkisinin büyük olduğuna inanmaktayım. 1938'de kardeşim ve annemle Ankara'ya yerleştikten sonra kendisini ancak yaz aylarında görebildiğim, 5-10 günlük bu ziyaretlerde de pek baş başa kalamadığımız için bilgisinden asıl yararlanacağım yıllarda yazık ki buna imkan bulamadım. Bilerek veya bilmeyerek almış olduklarımın minnetiyle burada dayımı rahmetle anıyorum.
yeni nesilleri inşa eden alimlerimiz. Kendi dillerinden hayatları. Hamdi Yazır. 1878-1942. İkinci bölümün sonu.